Mısra-i Berceste. Hayriye Ünal, Pirus. Yalandır. Eti tırnaktan ayırırlar kolayca. Kimse koyduğun yerde durmaz. Kuş konduğu. Koptuğu yerden uzar dal. Boşluğa suyun arzusu. Saçından süpürge, senden adam, benden madam olur mu? Bovary falan değil. Burası Şanzelize diyorsam, Anna da öldü gitti. Pis işler bunlar. Aşktan ölür mü insan? Kahırdan mı yoksa? Laf. Kız olur mu hiç afyon kaymağından? Ben olmuşum. En son kızla boyadım. Ama saçımdan süpürge, sütümden yaray olmam. Ankara, Ankara kadardır kale içinde dardır. Sokaklar, Ankara benim. Sen onu şehir san. Beni gösterir, yönler bende karışmış. Yüzleri kadınların üst üste geçer. Bana gösterir, durmuş kol saatlerim kaldığım yeri kıvırmışımdır. Katlanıp masa altı kanepeler, şezlong bir yaz resmi arayacak mıyız? Eski bu oyunda muzaffer kalmışımdır. Etrafına bir bak sevgili. Pirus kadar yanmışımdır. Artık ümman maçı yok. Maça kızı maça az alır.
Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Mısra-i Berceste başladı. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Şair ve yazar Hayri Ünal, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk.
Şair ve yazar Osman Özbahçe, hoş geldiniz efendim. Evet, bu hafta sizlerle birlikte çok sesli şiir üzerine söyleşeceğiz. Her zaman olduğu gibi ilk sözü size verelim Sayın
evet,
Özbahçe, buyurunuz.
Çok sesli şiir, Hayri Ünal'ın bir kitabının da adı aynı zamanda. Biz Hayri Ünal'la Akımlar ve Manifestolar çerçevesinde günümüz şiirini, sorunlarını, dinamiklerini değerlendiren bir program yaptık. Bu programda da çok sesli şiiri daha ayrıntılı, geniş bir şekilde ele alacağız. Doğrudan soruyu sorarak başlayalım. Yani çok sesli şiir ne demek, niçin böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Ama önce kısaca çok sesli şiir bir manifesto mudur, bir poetika mıdır, bununla bir akım yaratma çabası güttünüz mü, bunun gibi şeylere gireriz. Fakat önce çok sesli şiir nedir kısaca?
Teşekkür ederim soru için. Eşikteki Özgürlük çok sesli şiir. Kitabın tam adı bu. Çok sesli şiir benim zaman içerisinde kuramla ilgili çalışmalarım neticesinde doğdu. Kuramla ilgili çalışmaları da şiir yazarken birdenbire doğan bir şeydi bu. Yani ben ikinci kitabım Adem'in Kızlarından birini yazdığımda benim kuşağımdaki bütün şairler bu şiirlerin niçin şiir olmadığına dair yazılar yazdılar. Yani niçin şiir olmadığına dair. Şimdi şiir, şiir değildir, bu bir şiir değildir, bu şiir klasik şiirin ölçülerine göre bu şiir değildir dendiği anda aslında orada yeni bir şey olduğunu fark edersiniz. Bu anlamda benim tepkilerden de yola çıkarak bir kuramsal çalışma yapmaya başladım. Daha sonrasında eleştirel çalışmalarım da bir arada yürüyordu. Bu arada çok sesli şiir doğmuş oldu. Yani orada mesela sizin bir yazınız var kayıp kişi diye, kayıp kişi başlığıyla bir yazı yazdınız. O yazıda bile meşruiyet krizi ve bu bende büyük sorulara yol açmıştı. Bu tür şeyler bende bir kıvılcım yarattı. Ve bununla ilişkili niçin şiir öyle değil de böyledir sorusunu sordum kendime. Niye şiir öyle
şiirin
olmamalı?
Şiirin içeriğine ilişkin mi yoksa bu şiirdir değildir?
aslında içerik
bir olay çünkü.
Yani içerik ve biçim ve şiirin anlamına dönük olan her şey aslında bir bütün. Yani ben şimdi dönüp geriye baktığım zaman bunların hepsini tek tek ayırt ederek konuşmuyorum. Niye yazdım mesela, bu niye yazdım diye düşündüğümde şöyle bir şey geliyor. Yani ben o zaman onu yazmazsam duramazdım. Çünkü şiiri derinleştiren bir şey düz yazı çabası. Düz yazı çabasının tabii birkaç yönü var. Yani başka bir şairin üzerine yazarken başka bir şey düşünüyorsunuz. Çünkü o mevcut bir şey. Mevcut, yazılmış. Filanca şairin şiiri üzerine bir inceleme yazmak başka bir şey. Bu değildi yaratıcı olan. Daha çok şiirde muhtemel iyiyi ararken kuramsal bir çaba içerisine girdiğiniz zaman, yani teoriyle uğraşırken, onu bir böyle oyun hamuru gibi elimde evirip çevirirken doğan bir şeydi çok sesli şiir. Ve bugüne kadar da getirilen, yani geriye dönüp baktığımda hangi şiir beni etkiliyor dediğim zaman karşıma çıkan şairlerle ortak noktalarım vardı. Ve bu ortak noktalar onlarda olumlanırken ben de olumsuzlanıyordu. Yani bu benim çok dikkatimi çekti. Yani adam İlhan Berk'te bir şey beğeniyor. Aynı şey bendeyken beni karalamaya çalışıyor.
İktidar veya işte kavgası.
İktidar kavgasından doğan şeyler, kadın olmaktan doğan şeyler, camia farklılıkları var. Türkiye'de ideolojik yarılmalar var, karartmalara gidiyorlar. Yani siz işte filanca dergide olduğunuz için yazdığınız bir şiir başka bir dergide olsa da alkış tutacak. Ama filanca dergide değil, sizi o bağlamın içine hapsetmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben bütün bunların hepsini düşünürken ve kendi kendimi oluşturmaya çalışırken, kurmaya çalışırken, o şair kimliğimi, poetik kimliğimi oluşturmaya çalışırken şunu fark ettim. Bütün bunların hepsi gelip geçici şeyler. Sen kendi yapmak istediğin şeye bak. Yani, abisi bir şey diyorsa sen buna takılma. O gelip geçici. Senin yapacağın şey kalıcıdır dedim.
Şiire ne kadar çok kanal akıtırsak o kadar büyür, genişler gibi bir mantık mı?
O mantık da çok yoğun bir şekilde var. Bir de şu da var. Yani genelde bizde şey vardır. Biz güçlüden yana olan bir milletiz. Ben buna çok tepki duyuyorum. Ve ben her zaman zayıfın yanında, zayıf olanın, cılız olanın, altta kalanın, bir şekilde ezilmiş olanın yanında olmayı tercih ettim. Çok sesli şiir kavramının da temelinde yatan nüans budur. Yani güçlü olanın, iktidar olanın, her yeri kaplayanın sesi değil, o monolojik ses değil, zayıf olanın, sesi çıkmayanın acaba ne dediğine bakmak lazım. O eşik altı fısıltılar var ya, hani sesini duyurmaya çalışan ama duyuramayan ya da korktuğu için sesini çıkaramayan kişilerin ne dediğine bakmak istedim.
Yani konuşmayan, kendini ifade etmesine izin verilmeyen. Veya ifade etmeyen,
evet, evet,
kanalların şiire taşınması.
Bunu çok önemsedim. Ötekini dinlemek dedim buna en başta. Yani biz bunu poetik olarak, kuramsal olarak ortaya koyduğumuzda bir dosya halinde hecede yapmıştık. 10-15 yazar olarak yazdı herkes. Mesela yazarlardan biri işte dinleyen edebiyat dedi. Dinleyen. Bu çok önemli. Dinlemeyi bilmeyiz biz genelde. Hep kendi sesimizi duyarız. Dinleyen edebiyat. Ben o zamanlar işte şiir yazarken o zaman toplu taşıma araçlarında insanları dinlerdim ne diyorlar diye. Şimdi tabii bunu internet sayesinde evimize servis ediliyor. Onu duyabiliyoruz. Şimdi çok eşik altı sesleri. Mesela bir mağdur, herhangi bir mağduriyetini çok kısa sürede herkese ulaştırabiliyor. Bugün evet, o anlamda daha parlak bir dönemdeyiz aslında. Yani bu anlamda ulaşabiliyoruz. Ama benim bu poetikayı yazdığım dönemde ötekinin sesi daha güçsüz çıkıyordu.
Daha az çıkıyordu.
Daha az çıkıyordu, evet.
Peki Ayrıye Hanım, biz bu çok sesli şiir başlığını bir manifesto başlığı altında mı değerlendirmeliyiz sizce? Yoksa bir poetika oluşturma çabası, önerisi olarak mı değerlendirmeliyiz? Veya ikisi birden mi?
Manifesto daha kestirme.
Size göre
kestirme.
Poetika ile manifesto arasında fark var mı?
Tabii çok fark var. Manifesto daha kestirme, kısa kısa ibarelerden oluşan, karşıdakinin %100 anlayacağı tercihlerini kesin olarak ortaya koyan bir bütündür.
Garip Önsözü gibi mesela.
Garip Önsözü gibi, Ahmet Haşim'in şiir hakkındaki mülahazaları gibi, daha bugüne geldikçe Ahmet Güntan'ın Parçalaham gibi, yani böyle madde madde. Genelde 1-2-3-4 diye somut şiir manifestosu, evet, da böyledir. 1-2-3-4 diye gider. Daha keskin ve daha duygusal aslında bir anlamda. Uzun vadeli olmasıyla ilişkili şüphelerim var manifestonun. Ama poetika daha derinden, daha geniş. Geniş konular üzerinde temas eder. Mesela ben Eşik'teki Özgürlük'te bir bölümü tamamen çok sesli şiire ayırırken ikinci bölümü metafizikle, argoyla hesaplaştım hepsiyle. Yani tek tek bütün meselelerle olan ilişkilerini çözen bir şey poetika bana göre. Aslında şiir anlayışı demek lazım.
Ben çok sesli şiir daha ziyade bir teori kitap olarak algılıyorum.
Doğru,
yani
doğru.
Poetika şıkkına daha yakın duruyorum. Ama siz öyle veya böyle çok sesli şiir tanımlamasıyla diyelim ortaya çıktıktan sonra bir akım yaratma çabası gibi veya işte manifesto gibi buradan Hayriye Ünal'a özgü bir dikkat çekicilik elde etmek isteniyor gibi algılandınız.
Evet.
Kitabı ortaya koydunuz diyelim ki çok sesli
evet.
Şiir Eşik'teki Özgürlük kitabını ortaya koydunuz. Bu kitaptan sonra aldığınız tepkiler, meseleye yaklaşımlar, bunlar hakkında ne dersiniz?
Aslında şöyle oldu, bu soru iyi oldu. Benim de çünkü söylemeyi düşündüm, planladım, bazı şeyler vardı. Mesela bu genel eğilim şöyledir. Hani herkes bu işi dikkat çekmek için yapıyorsa Hayriye de bu işi dikkat çekmek için yapıyordur. Dikkat çekmek tabii ki isterim bu arada.
Dikkat
buna hiç itiraz etmem.
Dikkat çekseniz niye şiir yazıyorsunuz bile denir
o,
yani.
O yani dikkat evet. Çekmek şu. Ben tabii ki kitabım daha çok okunmasını isterim ama oradaki amacım sayısal değildir. Yani sayı olarak ben öyle satış peşinde olan biri olmadım hiçbir zaman. İstemem de hakikaten. Gerçek muhatabına erişsin isterim. Fakat bu çalışmayı yaparken niyetim hiçbir zaman bu olmadı. Bunun olmadığının bir işareti de şudur. Benim elimde şimdi yayın yaptığım birçok dergi var. Editörlüğünü yaptığım bir dergi var. Ben oraya gelen hiçbir şaire benim yolumda yürümesini tavsiye etmiyorum. Çünkü benim şiir poetikamın zıttına bir şey bu. Ben zaten herkesin kendi iç sesini ortaya koymasını evet. istediğim bir poetika ortaya koydum. Benim şiir anlayışım böyle. Dolayısıyla ben öbür işte piyasada yürürlükte olan ya da akım oluşturmaya çalışan diğer arkadaşlar gibi ki onları da yanlış bulmuyorum bu arada. Onlar da öyle yürüsünler ki ne güzel. Yani bu çeşitliliği istiyorum. Benim gönlüm bu çeşitlilikten yana zaten. O öyle uğraşsın. Herkes meşrebine göre hareket eder bir de Osman Özbahçe. Yani herkes fıtratı neyse onu ortaya koyar. Benim fıtratımda böyle bir baskı oluşturmak yok. Fakat ben bunu kendim için yaptım öncelikle. Ve itirazlar da şu şekilde biçimlendirdi. Ben onlara çok mutlu oluyorum. Bu arada itiraz gelince cevap. Çünkü bu diyalojiye inanıyorum, diyaloğa inanıyorum. Ben bir şey yapacağım, o da itiraz edecek tabii ki. Bu şekilde de çok biçimlendi. Hatta Eşik'teki, Özgürlük'teki yazıların birçoğu polemik yazılarıdır. Yani bir yazıya karşı cevap olarak yazılmıştır. Birisi o şiirde böyle olmaz demiştir de ben ona cevap oluşturmuşumdur. Burada mesela başlıca şeylerden bir tanesi siz geçen haftaki programlardan birinde Hükümler Mecellesi dediniz.
Evet.
Mesela
yani çok sesli şiir.
Hükümler Mecellesi benim en çok oradan itiraz aldığım bir kavram olarak benim üzerinde düşünmemi çok sağlanan bir kavram. Ve bunu söylemek isterim. Hükümler Mecelle Kanun demek. Hükümler Mecellesi de Sezai Karakoç'un ortaya attığı bir kavram. Şair arkadaşlardan birisi Hükümler Mecellesi üzerinden benim poetikamı ilzam etmeye yani geçerliliğini yok etmeye kalkıştı. Böyle bir yazılar yazdı seri olarak. Ben bunun üzerinde düşündüm ve bu bende mesela birçok açılma yol açtı. Yani bu kitabın öncesinde olan bir tartışmaydı.
Sizin poetikanızın en önemli özelliği zaten açılıma yol açması.
Açılım
bu
tabii ki.
Kaçıyor.
Ben onu istiyorum. Yani benim arzum şu aslında Osman Özbahçe. Bunu inandırmak çok zor ama hakikaten benden sonra gelen nesiller benden daha iyi işler yapsın diye bir basamak olmaya çalışıyorum. Benden sonrakiler bir şey yapsın. Bunun üzerine bir şey koysunlar. Bir tuğla daha koysunlar. Çünkü ben bunun sıkıntısını çok yaşadım. Yani ben neyin üzerine kendimi inşa edeceğimi hiçbir zaman bilemedim. Çünkü böyle zeminler yoktu. Dolayısıyla bu poetikayı oluştururken de Hükümler Mecellesi kavramı üzerine de çok düşündüğüm kavramlardan birisiydi. Ben buna inanmıyorum. Yani bir ahlaki kurallar bütününe göre şiir biçim alamaz. Şiirin ayrı bir mecellesi vardır. Şiir mecellesi diye ayrı bir şey kurgulaması gerekir şairin. Hiç kimseye hesap vermez. Birilerine hesap verdiği anda bağımlı bir
yani
şeye dönüşür.
Bahsinde olay daha ziyade teknik veya bizim tırnak içinde biçim dediğimiz husus. Siz teknik olarak sağlam bir şiir ortaya koyuyorsanız içeriğini yani şiirin özünü diyelim yani nasıl istiyorsanız o şekilde doldurursunuz. Ona hiç kimse iyi, kötü, doğru, yanlış gibi şeylerle yaklaşamaz.
Ama yaklaşıyor.
Yani
şöyle bir
hakkı.
Tabii onu yani şöyle bir şey. Onun yaklaşmak hakkı fakat şiirle ilişkili konularda kafa karışıklığı var. Çok
evet.
Azami bir kafa karışıklığı evet. var. Mesela ben çok basit bir örnek vermek isterim. O kafa karışıklığıyla ilişkili. Şimdi çok sesli şiiri oluştururken de önüme şairleri koyup baktım. Tabii kim ne yapmış diye baktığımda. Mesela benim temel ayrımlarımdan birisi şudur. Burada bir yazı konusu olarak da bu kitapta işlediğim bir konu. Mesela Mehmet Akif'e büyük şair diyoruz değil mi? Yani deniyor. Böyle bir şey var. Turgut Uyar'a da büyük şair diyoruz. Ama aradaki farkı mesela kaç kişi üzerinde düşünmüştür bunun? Ben bunu çok sesli şiiri oluştururken, teoremi oluştururken şunu düşündüm. Asım'ın nesli diye bir şey çıkarıyor Mehmet Akif. Asım diye bir karakter oluşturuyor. Asım karakteri tamamen iç dünyası olmayan, hiçbir konu hakkında yanılgısı olmayan, tamamen düz, aslında neredeyse iki boyutlu diyebileceğimiz bir karakter. Yani onun yanlışları gün yüzüne çıkmıyor. Neden dolayı? Bir inanç var, işte din var, başka şeyler var, toplum var. Turgut Uyar'ın karakterine bakıyoruz. Akçaburgazlı Yekta diye bir karakter var. Şiirin oluşumuna bakıyoruz. Tamamen yanlıştan, yanılgıdan ortaya çıkan bir şiir. Şimdi ikisi arasında böyle başat bir fark var. Bu farkın üzerinde düşündüğümüz zaman ben işte orada Turgut Uyar'a çok sesli diyorum. Mehmet Akif'e de tek sesli diyorum. Tek sesli derken şu kastettiğimiz şey. Bir dünya görüşü içerisinden karakterine bakıyor. Karakterini kendisi biçimlendiriyor ve karakterini aslında özgür bırakmıyor. Karakter ama şairin dogmalarına göre veya inançlarına göre davranıyor.
Buradan çok sesli şiire akan bir kanal gelmeyecek mi Asım, Akif tarafından?
O da bir seslerden bir ses olarak görebilirsiniz bunu. Fakat iç dünyasını yansıtmamıştır. Yani iç dünyasını sansürlemiştir aslında kaba tabirle.
Peki, çok sesli şiiri daha iyi kavramak için şöyle bir soru sormak istiyorum. Geçerli veya verili şiire çok sesli şiir nasıl yaklaşıyor? Örneğin paket servis yok başlıklı bir yazı var kitabınızda.
Evet.
Yani yenilik karşısındaki duruşunuz.
Yenilik karşısında tartışmaya açık olarak duruyorum hep. Yani her yeni şeyi ve eski şeyi hep tartışmaya açık görüyorum. Hiçbir konuyla ilişkili nihai hükümler vermekle yükümlü görmüyorum kendimi. Hep açık. Hep açık uçlu, bütün konular tartışmaya açık olarak kalmalıdır diye düşünüyorum. Edebiyat tarihçisi değilim. Her şeyi tartışmaya açabilirim, bu hakkım var.
Yani sizin önerinizde sanki teknik olarak şiirin biçimine ilişkin değil de kendini ifade edemeyen içeriğe ilişkin öneriler daha öne çıkıyor.
Aslında
gibi.
Şey, kitapla ilişkili, biçimle ilişkili de çok fazla şey var. Yani mesela klişelerle yürümeye karşıyım. Bunun yanında deformasyonu önemli buluyorum. Yani bütün fikirler deforme edilmelidir. Mutlaka şüphe edilmelidir. Yani inanç mı şüphe mi? Şüphedir. Klişe mi deformasyon mu? Deformasyondur. Nihai midir bir karar? Açık uçlu mudur? Açık uçludur. Hep burada bunların hepsi teknik meselelerdir şiirle ilişkide. Yani mesela şiirin bir biçimi olmalı mıdır? Olabilir. Ben bugün hece, aruz veya serbest vezinde yazabilirim. Hiçbir sınırlama yoktur orada. Bunların hepsi biçimsel tartışmalar.
Bir soru daha, buna yakın bir soru daha sormak istiyorum. Barkodsuzdur diyorsunuz. Çok sesli şiir.
Çok sesli. Yani barkod şimdi bütün ürünleri okuma sistemi. Evet. Yani şunu söylemek istemiştim orada. O yani, bir yazı o aslında, yani, tartışma yazısı.
İmza atmayacak mıyız şimdi?
Yani tam olarak kastettiğim şey o değil. Yani anonimlik arzusu değil benim söylediğim şey. İmza konusu çok önemli bir şey. Fakat barkodsuz derken bana hep şu sorular gelmişti. Ben ona cevaben yazmıştım. Yani çok sesli şiirin bir kullanım kılavuzu olsun istiyordu insanlar. Hı hı. Ben de bunun bir okuyucu tabancası yok. Yani barkod okuyucu tabancası yok şiirin anlamında bunu yazdım ve o başlığı koydum.
Ben bu çok sesli şiiri desteklemek amacıyla sizin bir başka çalışmanıza da dikkat çekmek istiyorum. Tahlil Tahrip İnşa ve Başkasının Sınırında Şair kitaplarınızda, özellikle de Başkasının Sınırında Şair kitabında eleştiriyle ilgili yazılarınızın toplandığı bir kitap. Şiir teorisi kadar şiir eleştirisi de çok önemli bir başlık. Eleştiri açısından mesela biz sizinle yaptığımız önceki programda tam olarak değinemedik. Bizim kuşaktaki iddialı arkadaşların hepsi aşağı yukarı eleştiri ve teoriye de emek verdiler. Şiire verdikleri emek kadar. Ama bugünlerde eleştiri yazıları açısından mesela dergiler cılız gözüküyor. Mesela genç şairler eleştiriyi çok fazla ciddiye almıyor gibi geliyor bana. Siz eleştiriye baştan itibaren emek veren, çaba sarf eden şairlerden birisisiniz. Eleştiri açısından, şiir eleştirisi açısından bugünkü durumu nasıl görüyorsunuz 2019 itibariyle?
Gözleminiz için teşekkür ederim benimle ilgili. Genel gözleminize de katılıyorum. Şiir eleştirisiyle ilgili kitap tanıtımının ötesine geçmeyen yazılar mevcut dergilerde. Biz de bunu bizzat kendi edit ettiğim dergide de biz bu sorunu yaşıyoruz. Eleştiri yazmaya teşvik etmek çok zor. Çünkü aslında her işin bir motivasyonu vardır.
Evet.
Motivasyon o anlamda, motivasyon kaynağı çok düştü. Yani siz bir dergide yıl boyunca en fazla 5 eleştiri yazabilirsiniz. Hani canınızı dişinize takarak.
Evet.
Ama bunun yerine işte Instagram'da 5 tane fotoğrafla daha popüler oluyorsunuz. Niye adam eleştiriyle uğraşıp ter döksün ki? Yok böyle bir motivasyon yok şimdi. Yani benim gözlemlediğim ki üstelik ben piyasadaki en işte dil bilen, yabancı dil bilen, çalışkan olan gençlerle iletişim halindeyim. Sürekli onlarla çalışmaya çalışıyorum. Onlarda bile motivasyon sürekli düşme eğiliminde.
O zaman Hayriye Hanım,
yani eleştiri cazip bir şey olarak görünmüyor. Çünkü eleştiriye hiç kimse para vermiyor Osman Özbahçe. Yani para vermiyor. Yayınlarken ona buna dokunma diyor. Yani editör diyor ki şuna dokunma, şuna
diyor.
Dokunma, buna dokunma diyor. Bunu diyor kötüleme diyor. Şu diyor bizim filanca yakınımız diyor. O kadar da alan daralıyor ki. Ve sonra bir de tabii teorik eksiklik de var. Yani biz mesela sizinle gençlik yıllarımızda hani şeyde 20'li yaşlarımızda birçok şey okumuş olarak başladık işe.
Evet.
Şimdi birçok şey okumuş olarak da gelmiyorlar. Yani teorik bir altyapı eksikliği de var maalesef. Yani nereden başlayacak? Eleştirel teoremler o kadar fazla ki. Şimdi yeni eleştiri var, Marksist eleştiri var. Nereden başlayacak? O anlamda da bir ideolojik boşluk var. Yani ben 20 yaşını geçip de hani 20 ile 30 yaş arasında ben Marksist eleştiri yapabilirim diyen bir Marksist gençle karşılaşmadım ki. Nasıl yapacak onu? Veya yeni eleştiriyi okumuş, süzmüş, John Türk'ün bütün eserlerini okumuş, dünyada bunu tartmış, ben yeni eleştiriye göre eleştiri yapacağım diyen genç yok ki, nasıl olacak?
O zaman şöyle bir noktaya geliyoruz. Gidişat kötü. Baya baya kötü hem de.
Yani
çünkü,
kötü demeyelim de.
Ama şöyle bir şey var.
Sözde bir şey var. Sözün şerefiyle ilişkili bir sorun var.
Yani tırnak içinde bizim büyük şair dediğimiz şairlerin hepsi aynı zamanda yine tırnak içinde büyük eleştirmen. Yani Sezai Karakoç,
evet,
dediğimizde ikinci yeniye teorisine ilişkin en sıkı yazılar Karakoç'tan geliyor. Cemal Süreya dediğimizde yani şiir eleştirisi anlamında hatırlanacak ilk kişilerden birisi. Yani şair demiyorum, yani ilk yazarlardan birisi. Yani Turgut Uyar'ın manifesto kabul edilebilecek 2-3 tane mükemmel yazısı var. Yani Ece Ayhan'ın diyelim ki söyleşilerini, denemelerini okuduğumuzda şiire ilişkin somut köşeleri olan böyle özellikler sıralayabiliyoruz. Bir şey yapabiliyoruz. Yani İsmet Özel başlı başına bir teorisyen. Yani şimdi büyük şairlikle veya iyi şairlikle eleştiri teori üzerinde durmak arasında bence kopmaz bir bağ var. Bu bağ bugün itibariyle kopmuş gibi.
Büyük şairlikle şiir arasındaki bağa katılıyorum. Bugün için büyük şair var da eleştiri yazmıyor mu? Ona hani o kısmında şüphe
yani,
var. Yani
eyvallah.
Bugün şiir yazanlar nasıl sıyrılacaklar onu bilmiyoruz. Bir 10
yani,
yıl sonra değerlendirebiliriz
işin
bunu.
İşin bir de şu yönü var bence. Mesela Cemal Süreyya'nın diyelim ki sizin şu başlıklı şiirinizle ilgili bir paragraf yazdığını düşünelim. Onun hem size hem şiir ortamına büyük bir katkısı var.
Tabii.
Çünkü mesela John Türk'ün adını andınız. Ben bir şiiri Cemal Süreyya'nın John Türk'ten daha iyi kavrayacağını düşünüyorum. Çünkü işin içinde olan...
Tabii. %100. Evet.
İçinden gelen bir kişi olarak şair olmayan bir eleştirmenden daha iyi anlayacağını düşünüyorum.
Evet.
Bir de bu açıdan
o konuda %100 katılıyorum sana.
Meseleye yaklaştığımızda yani eleştiriyle uğraşmak bile başlı başına önemli bir iş olarak öne çıkıyor.
Evet.
Sizin Başkasının Sınırında Şair kitabınız da sadece eleştiriyle ilgili yazılarınızdan mı oluşuyor?
Orada şey var, birkaç başlık
yoksa genel
var.
Genel anlamda eleştiri yazıları değil.
Yani
mi?
Şöyle yani bir şiir üzerine eleştiri yazdım. Tahlil Tahrip İnşa'da. Başkasının Sınırlarında Şair kitabında ise eleştiri üzerine yazılan eleştirilere odaklandım. Yani orada John Türk gibi direkt eleştiriyle uğraşan adamları ben eleştirdim.
Yani eleştirmenleri ve
eleştirinin eleştirisi diyebiliriz ona.
Evet.
Yani eleştirinin eleştirisi oldu. O anlamda ben kendi çalışmalarımı hani böldüm zaten üçe. Yani şiir üzerine teori.
Kitap adı bile olabilirmiş. Eleştirinin eleştirisi.
Öyle bir kitap adı var. O yüzden tabii. Yani bir kitabın alt başlığı o. Bir Türkçe yayınlanan bir kitabın alt başlığıydı. Ona baktım. Eleştirinin eleştirisi oldu. Evet. Eleştiri nasıl yapılmalıya dönük bir çalışmaydı o. Eleştiri konusunu ben çok önemsiyorum. Burada hani başlık açıldığı için böyle bir konuşasım geldi. Eleştiri konusu eğer teorik zeminini böyle boşalta boşalta giderse şiir konusu da boşa
otomatik
çıkar.
Olarak
otomatik olarak boşa evet. çıkar. Eleştirmen olmayan bir toplumun kolay kolay şairi de olmaz bence.
Eleştiri yoksa çürüme kaçınılmazdır zaten.
Yani,
gerileme
kesin.
Kaçınılmazdır.
Evet. Yani bakın mesela birçok alanda müzik alanına bakın, televizyonlara bakın, moda alanına bakın. Eleştirmen pratik alanda acayip söz sahibidir. Bir tek edebiyatta bunun boşluğunu görüyoruz. Edebiyatta bir tek eleştirmene dönüp bakıp yani bu şu anda Türkiye'deki durum bu. Yani daha, öne çıkan kavgasını veriyor
daha,
bir şekilde.
Vahimini söyleyeyim. Bu Türkiye Yazarlar Birliği'nin yıllığıyla uğraştım bir süre ben. Örneğin roman. Yani romanda diyelim ki yıl değerlendirmesi yazabilecek. Hadi eleştirmenden geçtik. İlgili bir yazar arkadaş bulmakta güçlük çekiyoruz.
Yani Fethi Naci'den beri eleştiri, roman eleştirisi
yani
okumadım
işte,
ben.
Yani hikayede işte Necip Tosun'u anabiliyorsunuz. Ama Necip Tosun'un yanına Necip Tosun gibi 2-3 kişi koyamıyorsunuz. Şiirde sadece ilgi duyan, yani o da o anlık o işi yapan ve onunla sınırlı uğraşlar söz konusu.
Evet.
Yani gerçekten edebiyat başlığı altında şiir, roman, hikaye, yani eleştiri gerçekten kötü durumda.
Evet, maalesef.
Efendim bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Şair ve yazar Hayri Ünal ve Osman Özbahçe'ydi konuklarımız. Yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı. Teknik yönetimde Ercan Feren vardı ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.
Can Havli, Hayri Ünal. Sonra sessizlik geldi. Candan çekilen canın acısı. Eti taşıyan, her bedenden bulaşan. Dünya burada henüz büyük bir yerdir. Kıskançlığım için fazladır, geniştir. Ne kadar büyüsem her yeri kaplayamam. Bir tetiğe bassam, var üşüyenleri bir ısıtan. Sen olma o, olmasan. Her balığın bir tanrısı vardır. Biri çekecektir ağdan. Bir iğne geçtiğinde damağa, biri çektiğinde sudan, biri yanındakine hafifçe dönüp, üşüyor musun dediğinde başlayan, büyük av mevsimi başladığında hızlanan kanın akışıdır. Tuzak çukurlardan çektiğimdir kendimi. Ustalıkla izledin ve yaklaştın. Bitti dedikleri zaman, biri son diye bağırdığında, bir film koptuğunda, bir kazma toprağa ilk vurduğunda, ölüyü gömecekler Mehmet. Her ölü gömülecektir. Terminallerden otobüsler kalkıyor saat başları. Saatleri vursunlar mı? Objektife bakıyoruz beraber. Tik tak. Yalnız, yalnız koyuyor paketlere biz birer fidanı. Biz sadece güzel olanı, biz ağzımızdan çıkanı, fütürle ismimiz içinde kımıldamadan, durabildiğimiz için dik, her birimiz ters yöne gittiğinde biri kalıyor gibi olacak. Kural bu. Gider gibi olan gittiğinde de kalmıştır. Tik tak. Aşk. Bir ayrılma anında, kaldırımda karşıya geçip hızla döndüğünde gitmemiş olandır. Şimdi kemikleri meziyor gece. Bunu söyleyebildim. Hadi hayran kal cesaretime. Üşümemiz geçmeyecek biliyorum. hangi ruhun yongasıyız bulmadan. Sen acı çektirmeden sona erdirebilen avı, delirip delirip bir kucak çalı çırpıyı kucağıma bırakan, fetusum sönmesin o ateşi diye harlayan kimdi o? Tanıyor muyuz onu? Sen ve ben karşılıklı konuşuyor muyuz sahiden? İlk atılacak ağırlık ağırdan alınan, her ağrının sebebi mideden başa doğru yükseldin. Varım işte, sana varım. Ben ilk atılacak ağırlık, baştan kalbe inecektim. Gerçek bir denize girmeden, gerçek bir uykuya henüz dalmadan, son uyanıklık anında küçük bir evdesin, denize yakın. Bir kanama belirtisi ve düştün. Sonra sessizlik geldi, candan çekilen canın acısı. Mısra-i Berceste.